Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 20 Kasım 2018 Salı günü dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yoğun. Dün Pepe Escobar vardı yayınımızda. Özel yayın yaptık. Dünyada gündem olan başlıkları kendisiyle konuştuk. Hafta sonu biriken haberler vardı size aktaracağım. Programın ilk yarısında şimdi onları aktaracağım. Dün Türk akımının deniz bölümünün töreni vardı. Vladimir Putin'in katıldığı Türk-Amerikan ilişkilerinde başlıklar var. Hulusi Akar Kanada'ya, Halifax'a konferansa gitmişti. Bugün de Sergey Shoigu ile görüşmesi var. Böyle Türkiye-Amerika-Rusya üçgeninde gelişmeler var. Orta Doğu'dan Kaşıkçı ile ilgili gelişmeler var. Size aktaracağım. Aslında Avrupa'ya uzanan koca bir coğrafyada pek çok başlığı aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında Türk akımına bakacağız. Türk akımının Rusya için ne anlama geldiği, Türkiye için, Avrupa için, özellikle Güney Avrupa için ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Tabii Türkiye'nin bu işten karı ne oldu onu anlamaya çalışacağız. Necdet Pamir ile konuşacağız. Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi'nden öğretim üyesi, aynı zamanda Petrol Mühendisleri Odası'nın yöneticilerinden, önde gelen isimlerinden enerji uzmanı Necdet Pamir anlatacak. Türk akımı ile ilgili özellikle Türkiye hükümetinin söylemlerinin arkasını anlamaya çalışacağız birlikte. Frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Yine Sputnik Türkiye'nin web sitesi, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından Eksen'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Türk akımıyla Türkiye doğalgaz köprüsü haline geldi. Aslına bakarsanız Ukrayna üzerinden bir hat var idi ama Karadeniz'in altından döşenen hatla Güneydoğu Avrupa'ya uzandı, planlanan hem Türkiye'deki iç tüketim için hem de Güneydoğu Avrupa için yeni bir hat olmuş oldu. Gerçi vardı bir hat. Farkı nedir, ne değildir, bunları soracağız. Bir tören düzenlendi dün İstanbul'da Türk akımıyla ilgili deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin günübirlik geldi ve önemli mesajlar verildi. Özetinde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha çok batılılara mesajı vardı. Rusya ile ilişkilerimiz hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlenmedi diye. Rusya liderinin de projenin ismini Erdoğan'ın bizzat verdiğini belirtmesi. Daha önce Güney Akım hattı vardı çünkü Türk akımına dönmüştü. Uçak meselesinden sonra başlayan normalleşmeyle 2016'da Rusya liderinin ziyaretiyle imzalanmıştı bu proje. Putin de Türk akımının yıkma değil yapma projesi olduğunu vurguladı. İlişkilerdeki önemine dikkat çekti. Özetle aslında ticaret hacmini arttırmak, işte Rusya'nın Çin'e 100 milyar doları bulan bir ticaret hacmi var. Ona Türkiye ile de ulaşmak gibi vurgular yer aldı. Tabii bu ticaret hacminin ne kadarı kimin yararına, onlara da ayrıca bakmak gerekiyor. Ama Türkiye'nin Rus gazı ve İran gazı ve Azeri gazına bağımlı bir ülke olduğunu, transit bir ülke olduğunu anımsamak lazım. Projedeki eleştiriler, Türkiye içerisinde eleştiriler eksik değil. Onlara da bakacağız bugün. Dün teşekkürler vardı. Vladimir Putin çok alkışlandı tören sırasında. Hatta Rus gazeteciler bile, gazetecilerin bile dikkatini çekmiş Türk yöneticilerin ya da yetkililerin törende yoğun alkışlar. Özellikle Vladimir Putin'i tüm gezilerinde izleyip ironik bir üslupla yazan Kommersant muhabiri Andrei Kolesnikov'un makalesi dikkat çekici, farklı bir yazı. Turetski Potok Türk Akımı projenin ismi bundan, Rusça ismi. Buradan bir kelime oyunu yapıp Turetski Potop Türkseli ifadelerini kullanmış ve İstanbul Kongre Merkezi'ni dolduran 4000 kişinin coşkusunu büyük bir şaşkınlıkla izlediğini anlatmış. Ömrümde böyle bir şey görmedim demiş. O kadar çok alkışlamışlar ki Putin bile şaşırmış. Hatta Sputnik'te haberleri vardı. Kremlin'de bile böyle bir alkış görülmedi diye hakikaten dikkat çekici. Rusya lideri daha sonra savunma toplantıları için Soçi'ye uçtu. Şimdi tabii özellikle Rusya'nın büyük bir başarısı olduğu anlaşılıyor. Çünkü Ukrayna'da rejim değişikliğini hedeflemişti Batılılar ve hedeflerine de ulaşmışlardı. Gerçi bir bölünmüşlük Donetsk, Donbas'taki direniş yüzünden tam istedikleri tarzda bir yönetim oluşturamadı Batılılar. Ama öte yandan da Ukrayna Rusya'nın doğal gazı pazarladığı ana hatta bulunuyordu. Ve şimdi Batı destekli Ukrayna Türkiye sayesinde aslında bu hattan oluyor Rusya açısından bir başarı hanesine yazılacak bir unsur. Enteresan bir biçimde Ankara Kiev'le de yakın ilişki içerisinde ama bu Türk akımı da rakip, Ukrayna'ya rakip bir proje, bunu da belirtmek lazım. Güney Avrupa ülkeleri, Avrupa ülkeleri özellikle Avusturya'sı, İtalya'sı, Sırbistan'ı bu projeyle heyecanlanmış vaziyetteler. Yaklaşık 5 ülkeye uzatmaktan bahsediliyor. Ukrayna'dan ise rahatsızlık açıklamaları var. Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovski konuşmuş ve Türk akımı yüzünden kendilerinin zarara uğrayacağını, Avrupa ülkelerinin yanlarına çekmeleri gerektiğini dile getirmiş. 500 milyar dolar kaybederiz demiş yılda. Bu sevkiyat azalacak çünkü Ukrayna üzerinden. Böyle bir şey. Tabii bu arada bir Ukraynalı general, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Igor Romanenko'nun açıklamaları var. Ukrayna'nın doğusunda ele geçiremedikleri yerlerde Donbas'ta devrim yaratmak. Amerikalılar komplo kurmaya hazırlanıyorlar anlaşılan orada. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin Cuma günü Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüştü. Zaten meydan dediğimiz renkli kalkışmanın arkasında da Amerikan yönetimi bulunuyor ama pek de başarı kaydettikleri stratejik anlamda söylenemez. Tabii Türkiye ile Rusya arasında bir başlık da Suriye meselesi. Suriye hükümeti ile ilgili Suriye hükümeti Aslana sürecinin devamı söz konusu. ÖSO'nun Afrin'de ÖSO'dan bazı grupların huzur ve güvenliği bozmaları, gasp ve hırsızlık yapmaları yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı özel güçlerin operasyonları var ortada. Bir şekilde Kasım sonunda Astana'da, daha alt düzeyde de olsa toplantılar, Astana süreci devam edecek. Ama özellikle de Suriye ordusuna yönelik Türkiye'nin daha çok kontrolünde bulunan Hama İdlib sınırında saldırılar düzenleniyor son dönemde. Püskürtülüyor Suriye ordusu tarafından bu saldırılar. İşte Sergey Shoigu'yla görüştü Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı ve Hakan Fidan Kanada Halifax'ta katıldıkları toplantının ardından ve Shoigu da İdlib meselesinin çözümüne vurgu yaptı. Rusya Türkiye'nin İdlib'deki silahsızlanma ve cihatçı grupları engelleme konusunda henüz misyonunu yerine getirmediği vurguları yapıyor. Dikkat etmek lazım bu bağlamda. Rusya-Türkiye ilişkilerinin bir de o ayağı var. Onu anımsamak lazım. İçeride ise Suriye'de Arap ülkeleriyle bir barışma söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri Şam elçiliğini yakında yeniden açacak haberleri var. Onu Kuveyt ve Bahreyn'in takip edeceği, Ürdün'den vekillerin dün Şam'ı ziyaret edip Esad'la görüştüğünü aktarmam gerekiyor size. Suudi ayağı eksik ama onunla da Suriye yönetimiyle de görüşmeler, müzakereler yürütüldüğü haberleri var. Özellikle Kaşıkçı vakası üzerinden Riyad hedefte biliyorsunuz. Suriye'nin Arap Birliği'ne tekrar geri dönmesinden bahsediliyor. Bütün buralarda da Türkiye'nin hırslarından Arapların artık ürktükleri Arap toprakları ve Suriye topraklarına Türkiye'nin gelmesinden hoşlanmadıkları vurguları, tek istisnası elbette Katar, bunun ihvancı bir hat oluşmasından kaygılı oldukları ve Suriye ile bir barış iklimine girildiği haberleri geliyor. Onu da aktarmak istiyorum size. Astana toplantısında söylemiştim, evet. 29 Kasım, 28-29 Kasım tarihleri arasında Kazakistan açıkladı, ev sahipliği yapıyor, olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la, Amerikan başkanıyla Cuma günü görüşmüştü. İkili meseleler, Kaşıkçı cinayeti, işte cemaatle ilgili, Fethullah Gülen'le ilgili gelişmeler, Suriye konuşulmuştu, Membiç konuşulmuştu. Trump da Gülen'in iadesi gündemimizde yok demişti Amerikan medyasında, çünkü bir şekilde Türkiye'nin Kaşıkçı vakasının üstüne gitmekten vazgeçmesi karşılığında Gülen'in iadesi ya da başka bir ülkeye, Afrika'ya, Güney Afrika'ya gönderilmesi iddiaları ortaya atılmıştı. Reddetti Amerikan tarafı bunu. Ardından Savunma Bakanı'nın tabii başka bir başlık olan YPG ile Amerika ilişkilerine dair mesajlar verdiği Kanada Halifax'taki Uluslararası Güvenlik Forumu toplantıları vardı. Hep özetle Amerika'nın söz verdiği gibi YPG'yi, ki PKK'nın kolu olarak zaten tanıyorlar, açıkça söylüyorlar, o zaman işbirliğini kesmesini bekliyoruz mesajları damgasını vurdu Halifax toplantılarına. Geçici ve taktiksel de olsa Türkiye'nin Amerika'nın müttefiki olarak böyle bir işbirliğini kabul edemeyeceği vurgusu oldu. Dediğim gibi bunun hemen ardından da Akar ve Fidan Şoygu ile görüştüler. Soçi'ye gitti. Bugün gerçekleşen bir görüşme bu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerika'da olduğunu belirtelim. O da Pompeo ile görüşecek. Onun da mesajları aşağı yukarı aynı. Türk-Amerika ilişkilerindeki mesele sadece Rahip Brunson meselesi değil de asıl YPG, PKK'ya Amerika'nın desteği, Fırat'ın doğusu, Münbiç'le bunun sınırlı kalmaması gibi vurguları oldu. Tabii ki Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili mesajları da vardı. Tabii Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin bu şekilde giderek ilerlemesi, S-400 alımı kesinleşmiş vaziyette, Amerika'dan da gelen açıklamalar var. Pentagon sözcüsü Eric Pahan Türkiye'ye S-400'lere alternatif sunmaya çalıştıklarını söyledi. 9 Kasım'da kongreye raporu sundular. F-35'leri eğer Türkiye S-400'leri almakta ısrar ederse ortak bir üretim olan F-35'leri teslim etmeyeceklerini söylemişlerdi. Kongredeki karar buydu. Savunma bütçesinin içine girmişti raporlama. O rapor tavsiye kararı verildi ama Amerikalılar alternatif arıyorlar. Bunu da Pentagon sözcüsünün ağzından dile getiriyorlar. Bir başka başlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Afrin başvuruları vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yıl başlarında Afrin'e operasyonu sırasında zarar görenlerin, evleri yıkılanların açtığı dava, onu reddetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bugün daha flash bir karar çıktı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Kasım 2016'da tutuklanan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun da son verilmesine hükmetti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Uzun süre içeride tutulması, uzun tutukluluk, seçilme hakkı ve sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiği ve daha haklı gerekçe ve kanıtlar ileri sürülmedikçe en kısa sürede sonlandırılması gerektiği. Ayrıca 10 bin euroluk da bir manevi tazminatla 15 bin euroluk yargılama giderinin Türkiye tarafından ödenmesi talep edildi. Şimdi 22 Kasım'da AB dış politika şefi Federica Mogherini ve komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn Türkiye'ye gelecek. Bir başlıkta anlaşılan o ki bu olacak. Evet, Orta Doğu'nun gündemi Kaşıkçı cinayeti. Ses kaydının içeriğine dair Türkiye medyasında haberler var. 11 dakikalık bir ses kaydı olduğu söyleniyor ama öldürme anı ile ilgili değil, daha çok ABD'ye dair. Çünkü başka üniteler var, ABC üniteleri var başkonsolosluğun içerisinde. Çetin'in detaylı haberi var bu konuda. Suudilerin sesleri işitiliyor aslında, ortada bir cinayet, cinayetin işlenişi gayet net işitiliyor diye aktarılıyor burada. Ama tabii bütün bunlar, bütün bu detaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu da tam olarak değiştiremiyor. Çok yarım yamalak bir biçimde bir takım yaptırımlar uygulansa bile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Veliaht Prens Salman'ı hedef seçmiyor. Çavuşoğlu'nun uluslararası soruşturma çağrıları Birleşmiş Milletler'den dönmüş durumda, öyle söylenebilir. Böyle bir zemin yok deniliyor. Mısırlı bir kadınla da evli olduğu iddiaları ortaya atılarak, daha önce görüntüleri de yayınlanmıştı, Türk nişanlısıyla ilgili başka şaibeler kapladı dosyanın üzerini. Bu da enteresan ama çok eşlilik belki üzerinden izah edilebilir. Ve CIA'nin raporu, sızan raporu aslında, Veliaht Prens Salman'ın bu cinayet emrini verdiğini CIA kanaat getirmiş vaziyette. Fakat Trump ve damat Kushner Veliaht Prens'le çok yakından bağlantılı olduğu için Amerikalılar daha ileri bir adım atamaz haldeler. Kayıtları da dinledikleri anlaşılmasına rağmen CIA'nin sızdırdığı, Amerikan medyasına sızdırdığı haberler şimdiye kadar bir işe yaramış değil. Trump rapor hazırlanacak dedi hafta sonunda. İşte Amerika'nın Suudi Arabistan ilişkilerini belirleyen politikalardan sorumlu isim istifasını verdi, haberleri düştü. Elimizde ses kayıtları var ama ben dinlemek istemedim çok. İşte acının ses kayıtları dedi, şiddet dolu vahşi dedi. Diğer yandan yanındakilere bakılırsa koparılan gürültüyü de gülünç bulduğu sızıyor basına. Velhasıl kanıtları da kabul edecekmiş gibi bir manzara çizmiyor. Amerikan başkanı CIA'nin Muhammed Bin Salman'ı devirmek istediği ama bunun yollarını aradığı ve Suudi Arabistan içerisindeki aşiretlere gözünü çevirdiği haberleri var. Onun dışında Almanya'nın 18 Suudi vatandaşı bu cinayetle ilgili ismi geçen onlara seyahat yasağı getirmesi, silah satışlarını askıya alması söz konusuydu. Fransa'dan yine hızlı bir şekilde yaptırım uygulayacağız açıklamaları geldi. Ama Suudi Kralı Selman'ın dikkat çekici açıklamaları var. İlk kez konuştu bu meseleden sonra. Konuştu, aktarıldı daha doğrusu. Bir dizi açıklama. Yemen Savaşı'nın bitmesinden Filistin'in öncelikleri olduğu iddiasına uzanan, BM'nin çabalarını desteklediği iddiasına uzanan bir dizi başlık var. İşte Husiler çekilsin, İran'ın nükleer ve füze programlarını durdurun çağrılarıyla bezeli. Bir de Suriye'de siyasi çözümü destekliyoruz dedi. Bence çok önemli. Çünkü demin aktardım size, elçiliklerin açılması söz konusu, Arap Birliği'ne dönüş söz konusu. Ve Suudi Dışişleri Bakanı El Cübeyr'in de açıklaması var. Prens, veliaht prens bizim kırmızı çizgimizdir şeklinde. Ayrıca burada çok dikkat çekici bir biçimde Türkiye'nin de veliaht prensi, Türk yetkililerin veliaht prensi hedef almadıklarını, kendilerine teyit ettiklerini söyledi. Oysaki Türk medyasında veliaht prensin hedef alındığı iddialarından geçilmiyor. Veliaht prensi Türkiye kastetmedi dedi Adil El Cübeyr. Şimdi veliaht prens 20-30 Kasım 1 Aralık'ta G20 toplantıları var Arjantin'de. Oraya katılacak. Çok enteresan, bu kadar yaptırımlar varken ne olacak hep beraber göreceğiz. Yemen'de Husilerin füze atılmasına son verilmesi girişimi var. Suudi Arabistan'la savaşta belki düzey düşer umutları var. Amerika'nın da ateşkes çağrıları vardı. Afrika Birliği'nin Suudi Arabistan'da rahatsızlanan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun sağlığıyla ilgili endişeleri var. Nerede bilinmiyor. Tabii Suudi Arabistan söz konusu olunca adamcağız öldü mü acaba diye herkes de korkuyor. Doğal olarak görevi geçici olarak yardımcısına verilmiş. Felç mi geçirdi, öldü mü? Suudilerin parmağı var mı? Tabii dünya kamuoyu biraz bunu tiye alıyor. Maalesef acı bir biçimde Kaşıkçı'nın kemikleri kesilerek biçilerek öldürülmesinden sonra. Evet, İran'dan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bağımsız kalacağız, Amerika'ya boyun eğmeyeceğiz mesajları vardı. Hoy kentinde düzenlediği toplantıda Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı İran kabul etti. Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmanın kazanımlarının korunmasından yana olduğu mesajını verdi. Dikkat çekici, Amerika'dan bağımsız bir mekanizma, para transferi mekanizması kurulmasıyla ilgilendiklerini söyledi Jeremy Hunt. Dikkat çekici çünkü genellikle İran politikalarını daha eşgüdüm içerisinde Amerika ile yürütüyor İngiliz yönetimi. İran'dan da İngiliz yönetimine şeffaflık ve bir dizi eleştiri eksik olmadı. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Hamaney ve Ruhani ile görüştü. Tahran'a gitti. Öncesinde bölge ülkelerine bir tur da düzenlemişti, onu belirtelim. İlişkileri canlandırma amaçlı hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Ürdün'e gitmişti. Orta Doğu'da Netanyahu erken seçim savunma bakanı Lieberman Gazze'deki son kapışma üzerine istifasını sunmuştu. Erken seçime gidilebilir deniliyordu. 2019'da seçimler İsrail'de savuşturmuş gözüküyor Lieberman başındaki belaları. Ama tabii Gazze patlamak üzere, en son Birleşmiş Milletler'den ikazlar geldi Gazze ile ilgili. Filistin'de de Fetih ve Hamas arasında uzlaşma görüşmelerinin yeniden başladığı notları var. Küresel gündemde herkesin dikkati G20 zirvesi Arjantin'de. Ay sonunda Trump'la Putin görüşecek mi? Özellikle orta menzilli kuvvetler anlaşması, İran'ın nükleer programı ana başlıklar ve Putin'in çağrısı oldu Soçi'den. İNF'den çıkma kararını yanıtsız bırakmayacağız, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından şeklinde. APEC zirvesi vardı hafta sonunda. Amerika ve Çin kavgasına sebebiyet verdi. Ticaret savaşları yoğunlaşmış vaziyette. İlk kez ortak bildiri yayınlanmıştı. anlayamadı. APEC, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Mike Pence temsil etmişti. Çin'i yayılmacılık ve saldırganlıkla suçladı. Haksız ticaret, tek taraflılık suçlamaları uçuştu. Gümrük vergilerini ikiye katlama tehdidini savurdu Mike Pence. Çin dışişleri yanıt verdi, sert yanıt verdi. Biz hiçbir gelişen ülkede, ülkeyle işbirliğimizden o ülke zarar görmüyor, borç çukuruna sürüklenmiyor, sizde öyle oluyor dediler ve Amerika'nın bu işi bozduğunu söylediler. Amerikan tahvillerine yatırımlarını 14 milyar dolar azaltmış bu arada Çin. Rusya da biraz azaltmıştı. Böyle bir Çin-Amerika ticaret savaşı ile ilgili başlıklar söz konusu. Trump'ın Pakistan'a milyarlarca dolar ödemeyi artık yapmayacağız, bıktık, sıkıldık. Zaten onlar yıllarca sığınma verdiler El-Kaide lideri Usame Bin Laden'e. Obama zamanında öldürülmüştü Bin Laden. O da çok büyük bir başarı değil, çıkışı var. Tweet de attı bu konuda. Pakistan'la ipler gerildi. Pakistan Amerikan elçisini çağırdı. Dışişleri de Trump'ın öfkeli bir biçimde haykırışları söz konusu. Pakistan Başbakanı, yeni başbakan İmran Han'ın da Trump'a tepkisi var. Taliban şu an neden eskisinden daha güçlü, onu açıklayın. Amerika'nın bu bölgede yaptığı politikaları, izlediği politikaların başarısızlığını kastediyor kendisi. Gerçi Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Taliban Afganistan'da kaybetmiyor diyerek aslında Pakistan liderini doğrulamış vaziyette. Bir yandan Amerikalılar barış şurası topladılar Afganistan'da. Zalmay el-Halizat öncülük ediyor bu girişime ve 5 ay içerisinde bir anlaşma umuyor Amerikalılar. Böyle gündemler var Afganistan üzerinde. Bir de Orta Amerika'dan Amerika'ya bir göçmen protestosu yürüyüşü vardı. Onlar sınıra dayandılar. Trump dikenli tel çektiriyor, duvar ördürüyor ve bu arada halk da gelen göçmenleri Tijuana sınırında protesto ediyorlar, işgalciler diye. Hakikaten insanlar birbirine giriyorlar bu politikalar yüzünden. Çok acıklı. Trump göçmenleri almamak için, askıya alma kararı almıştı. Göçmenleri ülkeye almamak için. Mahkeme biraz engel olmuş. San Francisco'da bölge mahkemesi sivil toplum kuruluşlarının iddiaları üzerinden Trump'ın kararını şimdilik askıya almış ama bakalım ne olacak bu Meksika'dan ünlü göçmen yürüyüşünün sonu. Evet, vaktimi açtım biraz. Bir tek Avrupa'dan eski Almanya Başbakanı'nın ABD işgali altında olmamalıyız, yeni müttefik aramalıyız çağrısı var televizyondan yaptığı. Macron Avrupa ordusu önerisinde bulunmuştu. İtiraz edenler, Hollanda gibi ülkeler eksik değil ama Avrupa Konseyi Savunma Güvenlik işbirliği için savunma bakanları, dışişleri bakanları toplantısında ortak savunmayı, güvenlik projelerini güçlendirme kararının çıktığını belirtebiliriz bu noktada. Efendim bir ara verelim, LP'den Muddy Waters'ı dinleyelim. Az sonra Necdet Pamir ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. And tempting all the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? Ooh, I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind.
Get across, you know we'll have to raise the sand. Oh, I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Oh,
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Necdet Pamir var. Kıbrıs'ın Uluslararası Üniversitesi öğretim görevlisi, Petrol Mühendisleri Odası'ndan aynı zamanda enerji uzmanı, Petrol Mühendisleri Odası'nın yöneticilerinden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler Necdet Bey. Şimdi dün hakikaten önemli bir açılış vardı. Deniz ayağı Rusya ve Türkiye arasında yeni Türk akımı diye anılan, işte yaklaşık yarısının, Avrupa'nın enerji ihtiyacının yarıdan fazlasının karşılaması beklenen Türk akımı. Burada tabii epey tartışmalar da var bu yatırımla ilgili. Bir stratejik ayağı olduğu anlaşılıyor. Rusya'nın her zaman biz Avrupa'ya enerji aktarımını istediğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin LNG'sine karşı bir rekabeti olduğunu biliyoruz. Ben biraz da Türkiye bu işin neresindeyi öğrenmek istiyorum açıkçası. Çok tartışmalar var. Türkiye'nin işte transit ülke rolü olduğu, merkez ülke olmaktan çıktığı yolunda enerjisi yok Türkiye'nin. Nereden gelse o bir şekilde transit ülke olacak. Ama herhalde bir takım pazarlıklar işin içerisinde olsa gerek, ulusal çıkar açısından baktığımız zaman. Öncelikle bu yatırımın stratejik önemi olduğu ya da jeostratejik açıdan Türkiye'nin önemini arttırıp arttırmadığı konusunda siz ne düşünürsünüz? Detayları sormazdan önce böyle bir önemi var mıdır bu yatırımın?
Şimdi tabii ki her yatırım önemli ama bunun Türkiye'ye ne getirdiği noktasında baktığınızda aslında Rusya açısından stratejik önemi çok fazla olan, bunun da temel nedeni Ukrayna'yı devre dışı bırakan bir boru hattı olması noktasında odaklanıyor. Yani Rusya'nın asıl burada hedeflediği iki şey var. Birisi Ukrayna'yı devre dışı bırakmak. Hem bu Türk akımıyla, çünkü Türkiye'nin bir 14 milyar metreküplük zaten 1987'den beri alımı var. Batı hattı dediğimiz, Avrupa'da daha çok Trans-Balkan hattı diye bilinen, Rusya'dan çıktıktan sonra Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan üstünden gelip Trakya'da Malkoçlar mevkiinden Türkiye'ye giren, Marmara bölgesiyle özellikle İstanbul gibi büyük bir tüketim bölgesini besleyen bir hat var. Bu zaman zaman bilirsiniz Ruslar Ukrayna'yı, Ukrayna Rusya'yı suçlar ama kış aylarında zaman zaman Batı hattında kesintiler olur. Bu hem doğal gaz kullanılan sektörlerde hem de özellikle elektrik sektöründe ciddi sıkıntılara, kesintilere ve dolayısıyla fiyat artışlarına neden olur. Böylece Rusya doğrudan Karadeniz'in altından geçen ikinci bir boru hattıyla, yani ilki mavi akımdır, 16 milyar metreküp yılda taşır. 14'te bu batıyı devre dışı bırakıp batı hattını, yeni bir hat döşendi. Bu da 15,75, yani biraz daha fazla batı hattından kapasitesi. Ama Ukrayna'yı devre dışı bırakacak. Karadeniz'in altından geliyor, Kıyıköy mevkiinde Türkiye'ye giriyor. Bunun %95'i tamamlandı. Yani Rusya'daki kara ayağı, paralel iki tane hat, her birisi 15,75 milyar metreküp taşıma kapasiteli. Birisi Türkiye'yi doğrudan hedefleyen, öbürü de Avrupa'ya gitmeyi uman, henüz kesinleşmiş bir şey yok. İki tane boru hattı var. Kıyıköy'den de Avrupa'ya uzanması bekleniyor. Ötekisi Lüleburgaz üzerinden Türkiye'nin doğalgaz iletim ağına bağlanacak. Şimdi bir kere böyle baktığınız zaman Türkiye'ye ne getirir ne götürür dediğiniz noktada, yani gereğinden başka fazla konuşuluyor. Hatta kimi yetkililerin bir çılgın projeyi daha hayata geçirdik söylemleri var. Şimdi bir kere 14 milyar metreküplük batı hattı devre dışı kalacak. Bu işletmeye alındığı andan itibaren 2019 sonu ya da 2020 başı. 14 çıktı, 15,75 geldi. Bir, burada hangi çılgın proje yapıldı? Bunu yapan Rus tarafı. Sadece siz Türkiye içindeki Kıyıköy-Lüleburgaz arasındaki hattı yapıyorsunuz. Onun ve Gazprom'la ortaksınız. Bütün deniz geçişi Gazprom tarafından yaptırılmış. Yani burada müthiş bir teknolojik atılım mı yaptınız? Hayır. Peki dışa bağımlılığımızı, Rusya'ya bağımlılığımızı bu hatla azalttınız mı? Hani TANAP'tan bahsetsek bir miktar azaldı diyebiliriz Azerbaycan gazı. Ama 14'ü devre dışı bırakıp Batı hattını 15-75 buradan alınca Rusya'ya bağımlılığınız mı azaldı? Hayır. Peki bu pazarlıklar sonrasında daha ucuza mı gaz alıyorsunuz? Hayır. Peki bu gazı alıp da satabiliyor musunuz? Yani re-export, resale koşulu var mı bunun? Hakkınız var mı? Hayır. Peki burada ne oldu da bir çılgın proje oldu? Yani sürekli olarak kamuoyuna projenin olduğundan birçok projenin olduğu gibi farklı yansıtılması söz konusu. Dolayısıyla hiçbir şey küçümsemeye çalışmıyorum ama Türkiye'ye ne getirdi ne götürdü diye baktığınızda şu. Rusya'nın elini güçlendiren, dolayısıyla Rusya nezdinde belki kredinizi bir miktar daha yukarıya çeken ama birçok alanda Rusya ile aslında ciddi sıkıntılarınızın olduğunu düşündüğünüzde taktik anlamda Rusya'nın sizi kullandığını görüyorsunuz. Başka da bir şey değil. Yani burada ekstra bir şey yok. Ha bir de şu rahatlıktan söz edelim. Her kışın ortasında Ukrayna mı kesti, Rusya mı kesti demeyeceksiniz. Bir kesinti olursa ya gerçekten teknik nedenle olmuştur yahut da Rusya teknik neden görüntüsüyle size bir mesaj vermiştir. Yani bunun ötesinde size getirdiği ekstra bir şey yok. Bu daha çok Rusya'nın elini güçlendiriyor. Avrupa'ya gitmesine bakarsanız zaten Gazprom, bakın inceleyin, 2016'dan bu tarafa bütün Avrupa ile çelişkilerine, o ambargolara şuna buna rağmen sürekli olarak Gazprom'un Avrupa'ya verdiği gaz miktarı mutlak değer olarak artıyor. Avrupa'nın doğal gaz ithalatında da payı %40'ın altına da bir türlü düşmüyor. Almanya, İtalya başta olmak üzere AB üyesi ülkelerle de zaten girift ilişkileri var iç içe. Dolayısıyla yani sürekli Rusya'yı devre dışı bıraktık, kaynak çeşitlendirdik falan. Bunlar da söz konusu değil. Nord Stream'i yapıyor Rusya. Yani Nord Stream 1'i yaptı, Kuzey Akım 1. Almanya üzerinden Avrupa'yı besliyor 55 milyar metreküp. Yani siz 15-75 ile kıyaslayın bunu ki Avrupa'ya gitmesi hedeflenen ikinci ayak henüz gidebilmiş değil. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu bunu yakından inceliyor. Nord Stream 2'yi yapıyor, 55 daha. Dolayısıyla yani 110 milyar metreküplük ilave bir potansiyelden söz ederken 15-75 ile Türkiye'nin öneminin, stratejik öneminin arttığı varsayımı biraz fazla abartılı.
Peki oluyor. Necdet yani, Bey, bu sonuç itibariyle buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Çünkü hem Avrupa'da Kuzey Akım 2 için de geçerli. Likit gaz hakikaten çok da kolay işler değil ta buralara enerji. Yani Rusya varken burada Avrupa ile böyle bir derinleşmiş Almanya ile enerji ilişkisi varken Amerikalılar bu doğal gaz hatlarıyla yeni bir işbirliği tesis edilmesini bundan çok haz etmiyorlar gibi gözüküyor. Öte yandan öbür tarafın tezi de ülkeler birbirlerine böyle bir şeyle bağlandıklarında aralarındaki çatışmalar ticari rekabet artabilir, pazarlık artabilir ama birbirlerine boyun eğmek anlamına gelmez bu şeklinde. Bir de bu transit meselesi, Avrupa'ya satılacak Rus gazı içinde Türkiye transit gelir elde edecek. Biraz Ukraynalılar galiba buradan paniklemişler. Ben de enerjiyle ilgili yetkilisinin Ukrayna'nın açıklamalarından gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Sırbistan, İtalya, onlar da çok memnun gözüküyorlar. Hani Avrupa Komisyonu'yla başka bilek güreşleri de var. Sanki bir stratejik kayma da varmış ya, stratejik kayma da varmış gibi gözüküyor. Ve 5 ülkenin yetkililerinin, yaklaşık 5 ülke, Avusturya, İtalya hattının bir böyle heyecanlandığını görüyoruz. Bu anlamda bir değerlendirme söz konusu olabilir mi burada?
Tabii şimdi Trump'ın adı hep geçiyor. Yani Trump yönetimi diyoruz. Trump'ın arkasındaki askeri endüstriyel komplekse bakmak lazım. Bir kere sizin de sözünü ettiğiniz gibi geçirgenlik miktarı az olan, permeabilitesi düşük olan formasyonlardan, özellikle şelli, killi formasyonlardan doğal gaz üretimi son yıllarda Amerika'da teknolojinin de yardımıyla olağanüstü miktarda arttı. Konvansiyonel gaz üretimiyle rekabet edemese bile, baktığınız zaman dünyada 3 tane bölgesel piyasadan söz edilebilir. Amerika, Asya ve Avrupa diyelim hadi. Burada ticari açıdan rekabet edebilmeniz için, sanayi açısından rekabet edebilmeniz için ucuz gaza bakıyorsunuz. Şimdi Amerika'da her ne kadar iç piyasada doğalgazın fiyatı nispeten kendi üretim olduğu için ucuzsa da koskoca bir okyanusu geçip Avrupa'yı besleme noktasında navlunu vesaire derken rekabet etmesi kolay değil. Bir kere Amerika'nın ciddi olarak hani Rusya ile bir rekabet noktasında Rusya'nın işte Rusya'ya çeşitli ambargolar uygulanıyor. Gazprom'a Avrupa Birliği'nin tekelini kırmak için uyguladığı ambargolar var falan ama bütün bunların ötesinde Rusya'nın şöyle bir avantajı var. Bir kere boru hatlarıyla Avrupa'yı besleme potansiyeli son derece yüksek. Nord Stream 1 ve 2 ile de bunu pekiştirdi. Ukrayna'yı da devre dışı bırakıyor. Çünkü 70 milyar metreküpe yakın bir Avrupa gereksinimi Ukrayna üzerinden gidiyor. Hani mütevazı da olsa bir transit geliri var. Ondan da yoksun kalıyor. Dolayısıyla tedirgin olması normal. Bir tek Türkiye üzerinden geçen hat vardı. O da devreden çıktığı için son derece rahatsız. Rusya da bunu başarıyla götürüyor. Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkeler üzerinden. Sizin de söylediğiniz gibi Sırbistan'ı, İtalya'sı. Dolayısıyla bir kere yani bir tedirginlik olması Amerika'da normal. Hem stratejik olarak rahatsızlar. Rusya'nın tekelini, gücünü, siyasi gücünü kırmada. Yani Suriye'ye bakın, diğer coğrafyalara bakın, Doğu Akdeniz'e bakın. Yükselen bir güç halinde, daha önemli bir aktör halinde Rusya. O ambargolarla, baskılarla bunu kırmaya çalışıyorsunuz ama bunun tam tersine Türkiye üzerinden, işte Almanya üzerinden pek beceremediğinizi görüyoruz. Amerika'nın bir taraftan Avrupa ile Fransa ve Almanya başta olmak üzere artan gerginlikleri var. Pek söz de geçiremiyor. Rahatsız olması hem ekonomik nedenlerle gazını satmak anlamında hem de stratejik olarak çok normal rahatsızlığı ama o rahatsızlık derdine deva olmuyor. Rusya'nın üstün bir gücü var. Avrupa'yı besleyecek boru hatlarının atım kapasitesi var. Artı hani Suudi Arabistan için hep şöyle İngilizce deyimiyle swing producer denir. Yani çok kısa bir sürede yeni yatırım yapmadan ciddi bir petrol üretimini devreye alabilecek ülkedir. Rusya'da doğalgaz da bu konumda. Yani 100 milyar metreküpün üzerinde ilave gaz verebilir. Şu an 200 milyar metreküpe yakın Avrupa'ya, Türkiye dahil ihracatı var. Dolayısıyla yani bu oyunda şu ana kadar başarıyla götüren Rusya, Türk akımıyla da bunu pekiştirdi. Böyle bakmak lazım resmen.
Evet. Evet. Peki burada şunu sormak istiyorum. Burada fiyat ne kadara alacağımız, yani işin ekonomisi biraz, o da belli değil galiba. Niçin şimdi böylesine stratejik bir yatırımın bir parçası haline geldiyse Türkiye, bunun karşılığında sadece 400-500 transit ücreti kafi bir miktar mıdır? $1 milyon ücret yıllık Avrupa'ya satılacak olan için. Burada tabii detaylarda bir sıkıntı var mı sizce? Yani Türkiye daha ucuza gaz alabilecek mi kendi tüketimi açısından?
Hayır,
bu belli mi? Yani bunun olasılığı açık mı ya da?
Ya iki devlet ve onun dar kadroları arasında tabii ki fiyat belli. Ama fiyatın belliliğini şimdi açıklayacağım. Bir de şu şeyi söyleyeyim. Yani ikinci ayağı 2x15.75'lik boru hattı diyoruz. Şimdi buradan gelecek Avrupa'yı hedefledikleri gaz açısından şöyle bir sıkıntı var. Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu 3. enerji paketini yayınladı. Ne için yayınladı? Gazprom'un, Rusya'nın hem ihracatçı hem bunu Avrupa'ya ulaştıran Ukrayna üstünden olsun, diğer hatlardan olsun, boru hatlarında hissedar, hem de ülkelerin içindeki dağıtım şirketlerinde hissedar olmasıyla rekabet hukukuna aykırı olduğu noktasında itirazları var. Üçüncü enerji paketini çıkararak bu tekeli kırmaya çalıştı. Nitekim daha evvel Güney Akım diye başlayan proje Bulgaristan üstünden girecekti. 4x15.75'ti. Bu üçüncü enerji paketini aşamadığı için 2014 yılının sonunda döndü Putin, Türk akımını öne attı. Önce o da 4x15.75'ti. Uçak krizi şu bu derken bu 2x15.75'e düştü. 15.75 milyar metreküpün bir tanesi Türkiye, birisi Avrupa. Şu an Yunanistan'la Bulgaristan benim üstümden geçsin kavgasında. Avrupa Komisyonu da rekabet hukukuna aykırı olacak mı, olmayacak mı? Alıcılar ortaya çıkıyor. 4-5 ülkenin buna ilgi gösterdiğini söylüyor Rus tarafı. Ama ne tür bir anlaşma imzalanacak, bunu tamamen Avrupa Komisyonu yakından takip ediyor. Yani 3. enerji paketine aykırılık var mı yok mu? Dolayısıyla henüz o ayak gerçekleşmiş değil. Bir kere bunu açık açık ortaya koyalım. Doğal gaz fiyatlarına gelince doğal gaz fiyatlarının yapısı şöyledir. Yani ticari sır kapsamında bu mavi akım olayları olduğu zaman da belki anımsarsınız mecliste bile gizli oturum dahil bu fiyatları yetkililer açıklamadılar. Burada bir sürü yolsuzluk iddiaları ANAP döneminde olmakla beraber yani üstü örtülmekle beraber ticari sır kapsamında konuşulur. Piyasada dolaşan bütün bu rakamlar onun dışında hep spekülatif fiyatlardır. Avrupa'da biraz daha şeffaflık olduğu için bilinirdir. Yaklaşık fiyatları bilirsiniz. Şöyledir fiyat formülü. Belli petrol ürünlerine endeksli bir fiyat formülü üzerine anlaşır iki taraf. Yani Rusya ile Türkiye, İran ile Türkiye, Azerbaycan, Türkiye diyelim. Burada Rus gazı için söyleyeceğim. Mavi akım özelinde. Her zaman değişebilir bu fiyat formülleri ve başındaki katsayılar. Anlaşmayı imzaladığınız gün itibariyle iki taraf el sıkışır. Belli petrol ürünlerine endeksli bir fiyat formülü vardır. Bunlar detay gibi gelebilir ama genelde şey zannediliyor. Baştan bir fiyat tespit ediliyor, onun üstünden gidiliyor. Bu 5 lira mıdır, 10 lira mıdır? Öyle değil. Petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Tabii ki dolar ödendiği için dolar TL paritesi açısından da bizim gibi ülkeler ilave ek geliyor. Şöyle, %1 kükürtlü fuel oil, %3,5 kükürtlü fuel oil ve gaz yağına bağlı bir fiyat formülü var. Fiyat formülünde bir taraftan anlaşmanın imzalandığı gündeki söz konusu bu adını verdiğim ürünlerin fiyatları yazılır. Bir taraftan da her 3 ayda bir siz karşı tarafa para ödersiniz. O 3 aylık süre içinde hatta 6 ay geriye giderek yapılır bu. Parayı ödeyeceğiniz tarihten 6 ay geriye giderek bu sözünü ettiğim ürünlerin fiyatları ne olmuş? Örneğin ham petrolün 15 dolar olduğu zamanla 72 dolar olduğu zamandaki bu ürünlerin fiyatı da farklı olacağı için petrol fiyatı arttıkça sizin ödeyeceğiniz bedel de artar. Burada da Rus gazı, İran gazından sonra bugüne kadar en pahalı ikinci gaz bizim aldığımız. Dolayısıyla yani şimdi ticari sır olduğu için çok tartışılır ama bilebildiğimiz kadarıyla kimseyi de yanıltmayayım böyle özel bir indirim alınmış vesaire de değil. Böyle bir koşulda tekrar ediyorum. Yani burada Türk tarafı, mevcut iktidar bunu bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Cilalı imaj yapıyor. O getirisi bu. Yani iç piyasaya, yerel seçimlere yönelik işte muazzam bir iş daha yaptılar. Ne yaptılarsa hani sanki çok büyük bir başarı. Doğalgazın denizaltı geçişini sanki kendi imkanlarıyla bizimkiler yapmış gibi bir hava. Sonra bağımlılığımız azalıyormuş. Nasıl azalıyor? 14'ten 15-75'e çıkınca azalır mı? Ya matematik bilmiyorsunuz. Yani burada Türk tarafının aldığı ekstra bir şey yok ama bu fiyat formülü açısından da hani kamuoyunun bilmesinde yarar var. Petrol fiyatları arttıkça ödeyeceğiniz bedel de karşı tarafa artar. Rus gazı da ucuz bir gaz falan da değildir. Genelde de Avrupa ülkelerine verdikleri fiyat nispeten bugüne kadar hep bizimkinden biraz daha düşük oldu. Karşı tarafın pazarlık gücüyle ilgilidir bu.
Peki bir şey daha sormak istiyorum size. Sürekli enerji merkezi olmaktan bahsediliyor. Tabii Türkiye enerji üretmiyor kendisi ama herhalde bunu yapmanın yolları da olsa gerek. Çoklu hatlar herhalde biraz daha zor çünkü stratejik gerilimler, savaşlar bile yaşanıyor bölgemizde bu hatlar için ama en azından enerji merkezi olmak ne demek, kriterleri nedir bir ülke için? Anladığım kadarıyla hani bazı ülkeler işte Sırbistan, İtalya falan bunlar da bu kadar hevesliler, istiyorlar yani bir işin içinde bir çıkar, fayda da gördüklerinden olsa gerek ama bunu herhalde bir hava çevirmenin de bir memleket için hayrı olsa gerek diye düşündüğüm için soruyorum size. Ne kastediliyor bu? Nasıl yapılabilir bunun koşulları?
Şimdi hub sözcüğü sürekli kullanılıyor. Yani biz sanki şey hani çok iyi herkes İngilizce biliyor özellikle yöneticiler. Hub aşağı, hub yukarı. Çünkü böyle İngilizce sözcük söylediğiniz zaman ya bunlar çok büyük bir iş yapıyormuş havası basıyor bir kere. Yani en basit, en yalın anlatımıyla ticari merkez olmak doğalgaz açısından. Yani burada bir borsanın oluşması ama en temel unsurlardan bir tanesi teki olmamakla birlikte sizin bu anlaşmalarda yani İran'la, Azerbaycan'la, Rusya'yla hatta sıvılaştırılmış gaz olarak Nijerya, Cezayir'den alıyorsunuz. Bunlar da bu anlaşmalarda alıp da satabilme hakkınızın, re-export, resale hakkınızın, hani İngilizce konuşunca daha etkili
evet.
oluyor ya.
Evet.
Bunun olması lazım. Şimdi bunların hiçbir tanesi yok. Bir tek Azerbaycan ile yaptığımız anlaşmanın içinde çok çok küçük bir miktarda, o da yani yılda 0.6 milyar metreküp ya da 600 milyon metreküp civarında bir miktarın çok az bir bedelle alınıp satılması gibi bir şey var. Onun dışında hiç böyle bir hakkınız yok. Eskiden Rusya ile imzaladığımız anlaşmalarda bir döneme kadar offset koşulu vardı. Yani belli geleneksel ürünlerinizle, ihraç ürünlerinizle bir kısmı ödenirdi. Bu da zaman içinde erozyona uğradı. Alıp satma hakkınız yok. Dolayısıyla ticari merkez olmanın en önemli ön koşullardan biri yok. Türkiye'nin ayrıca bu kadar 54 milyar metreküp geçen sene tüketmişiz. Neredeyse tamamını, %99,7'sini, 8'ini ithal etmişiz. Şimdi böyle bir durumda sizin en az tüketiminizin, yani 54 milyar metreküp geçen sene, bunun yaklaşık bir 1/4'ü, hani kaba bir hesapla, bir depolama kapasitenizin olması lazım. Yani gelecek, gidecek, burada bir borsa oluşacak, oraya vereceksiniz, öbür tarafa biraz daha üstüne ekleyip satacaksınız. Bir kere fiziki olarak böyle bir kapasiteniz de yok. Siz sadece bir geçiş ülkesisiniz. Çoğunlukla da doğru dürüst bir pazarlık yapılmadığından, TANAP dahil buna, o geçiş ücretlerinde kendi network'ünüzü kullanmayı beceremediğiniz için, karşı tarafı ikna edemediğiniz için, bir de kaybınız var o transit geçiş ücretlerinde. Yani böyle ezbere ülkemden geçiyor, ben buradan işte 500 milyon dolar alırım falan, bunların hepsi afaki. Tek tek anlaşmalar bazında bakmamız lazım. Dolayısıyla ticaret merkezi falan değiliz. Kaldı ki gazın alıcısı diyelim ki Avrupa'da, hani gitti. Satıcısı kim? Rusya ya da İran ya da kimse. Avrupa'ya giden Azerbaycan gazı, siz bunun üstünde bir belirleyici değilsiniz. Alıcıyla satıcı arasında belirleniyor. Siz sadece bir geçiş ülkesisiniz.
Aktarırsınız.
Sadece
evet.
Bunun riskleri gelir bir de. Onu da söyleyeyim. Yani eğer adam gibi bir anlaşma yapamazsanız geçiş ücreti için, bazen cebinizden çıkar. Bakü, Tiflis, Ceyhan, ham petrol boru hattında olduğu gibi. Yani doğru dürüst bir tarife hesabı yapamadıysanız şu ya da bu nedenle, işletme masraflarınız şeyi geçebilir. Aldığınız parayı geçebilir. Onun için hangisini söyleseniz, yani alıp da satamıyorsun, yeterli depo kapasiten yok, alıcıyla satıcının belirlediği fiyatlarda senin hiçbir rolün yok. Sen nasıl merkezsin, ne merkezsin? Sen bir geçiş coğrafyasısın. Dolayısıyla yani her şeyi doğru mecrasında tartışalım. Hiçbir şeyi küçümsemeye çalışmıyorum ama yapmadığınız bir şey için sanki çok büyük bir iş yapmış gibi ortaya çıkıyorsanız bu ayıp oluyor. Yani aklımızla alay etmek, kamuoyunu istismar etmekten başka bir şey değil. Yani bunların bilinmesi lazım.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye için anlamını anladık. Rusya için ne kadar önemli olduğu aşikar ve büyük bir başarı herhalde hanesine yazılabilir ama Türkiye için tam olarak öyle olmadığını anlıyoruz. Çok teşekkürler Necdet Pamir.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Evet, Türk akımının arkasındaki ekonomik rasyonalitenin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Ne getireceğini, ne götüreceğini anlamaya çalıştık. Necdet Pamir'le konuştuk. Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi'nden öğretim görevlisi, aynı zamanda Petrol Mühendisleri Odası. Elliot Wheeler'dan Donna Misal'den Power'ı dinleyelim. Öyle veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.